Ayrım 10.
Filozofların buyurdukları pratikte yürütmek, böylece de devleti içeriye ve dışarıya karşı gerçekleştirmek ve yaşatmak koruyucuların ödevidir. Geniş yığına düşen ödev ise çalışmak ve itaat etmektir. Platon'a göre devletin son ereği herhangi bir dış yararı güven altına almak değildir. Yurttaşları erdemli yapmaktır. Onlara erdemli bir yaşayış sağlamaktır. Tek kişi iyice devletle kaynaşmalıdır. Devlet de kendini eritmemelidir. Bunun için de devlet yurttaşların bütün hayatını kucaklayıp belirlemelidir. Bu düşünceyi geliştiren Politia diyaloğunda Platon yalnız iki yukarı zümreyi ele alır. Bunlar devletin bekçileridir. Phylex, halk, demos, bilgiye değil de gelenek göreneğe dayanan basbayağı erdem ile yetinecektir. Ama koruyucular, savaşçılar takımı da kesin anlamında erdemli değildirler. Çünkü bunlar da felsefi bilgiden yoksundurlar. Bunlara verilen eğitim ancak kendilerini kabalıktan, kırıcılıktan kurtarıp onlara ölçülü bir cesaret sağlar. Devlet öğretisinde Platon halkı kendi haline bırakıyor. Bu takımın ana itkisi kazanca yönelmiştir. Yığın çalışması ile devlet hayatının maddi temelini sağlar. Bekçilerin kendisini yönetmesine boyun eğer. Bekçilerin hayatı ise tam tersine ta doğdukları günden başlayarak devletçe düzenlenecektir. Bundan dolayı Platon bu takımdan olanların evlenmelerini bile kendilerine bırakmaz. Gelecek kuşakların sağlam olmaları için elverişli çiftleri devletin başındakiler seçeceklerdir. Gençlerin yetiştirilmesi işi de her bakımdan devlet eline alacaktır. Gençler bedence, ruhça iki bakımdan da eşit değerde yetiştirilecektir. Ruh eğitimi mitosların anlatılmasından başlayarak şiir ve musikiye yükselecektir. Şiir ve musiki yetişenlerin ruhunda güzel sevgisini uyandırmak içindir. Güzel sevgisi, Platon için her türlü yüksek çabanın, her yüksek ölçüde bir yetişmenin başlıca koşuludur. Ama bundan sonraki eğitim için Platon şimdiye kadarki düşüncelerinden ayrılan bir görüşü ileri sürer. Bir yaştan sonra bir matematik lojik eğitimi geçirilecektir. Oysa Platon'un bundan önceki diyaloglarında estetik eğitimi esastı. Felsefeyi siyasi eğitimin temeli yapmak denemesi, Platon'u şimdiye kadar ideaların bilgisine götüren yol olan estetik, erotik yöntem yerine daha objektif bir yöntem koymaya götürmüştür. İdealara vardıran yol, artık bu dünyanın güzelliklerine çevrilmek, eros değil, ruhun elden geldiğince bunlardan uzaklaşarak kendisine, kendi salt düşüncesine dönmesidir. Kendi içine kapanmasıdır. Phaidon. Estetik yerine şimdi matematik geçmiştir. Matematik ruhu duyulur olandan uzaklaştırıp ona salt düşünme yeteneğini kazandıran bilimdir. Ruh ideaları özler. Bu özleyişte ancak öbür dünyada tam olarak giderilebilir. Onun için Platon'a göre filozofun hayatı ölüme ulaşmayı göz önünde bulunduran bir yaşayıştır. Bu hayat maddi duysal varlığın izlerinin ruhun kendisini temizlemesidir. Beden ruh için bir hapishanedir. Bu hapishaneden ruh kendini ancak bilgi ve erdem ile kurtarabilir. Dini bir renk taşıyan bu ruh anlayışının kökleri Orfik Fisagorasçı öğretisidir. Platon bu öğretinin ana tasavvurlarını benimsemiş. Dipnot: ruh tanrısal köklüdür. Maddi, duyusal olan şey ruhu lekeler. İnsanda bu dünyadan elini çekmesiyle askese ruh arındırılır. Ölümsüz olan ruh göçer. Bu arada çeşitli kılıklara girer ve öbür dünyada yargılanır. Bunları bilimsel olarak temellendirmeye ve idea öğretisinin çerçevesi içine yerleştirmeye çalışmıştır. Bu arada da özellikle ruhun ölümsüzlüğü üzerinde durmuştur. Anımsama, anamnesis, ruhun önceden de var olduğunun bir kanıtıdır. Birleşik olmayıp yalınç olması da ruhun ölümden sonra da var olacağını gösterir. Bu bakımdan ruh öncesiz sonrasız olan idealara benzer. Ruhun ölümsüzlüğünü tanıtlama çerçevesi içinde Platon doğa problemini de ele alır. Burada idea öğretisi yeni bir gelişme geçirir. Doğa sorunu dolayısıyla Platon bir dünya görüşüne varmaya çalışmıştır. Burada da kendisine yine ahlak ilgileri yol göstermiştir. Platon'un doğayı açıklarken ideali, Anaxagoras'ın teleolojik görüşünü sonuna kadar götürmektir. Doğada bütün olup bitenler bir telosa, ereğe yönelmiştir. Her şeyin gerçek nedeni nous'tur. Nous her şeyi iyiye, her şey içinde en iyi olana göre düzenler. Bu düşünceler idea öğretisinde de bir değişikliğe yol açmıştır. Güzel yerine artık iyi ön plana geçmiştir. Bundan böyle her şey için en iyi olan bütün ideaların üstünde yer alır. Şimdiye kadar kendi aralarında düzenleşmiş diye düşünülen idealar artık aralarında aşağıdan yukarıya doğru sıralanırlar. Bir takımı altta, bir takımı üstte yer alır. Bu sıralamanın hiyerarşi en üstünde, bunun bir tacı olarak iyi ideası bulunur. İyi ideası her şey için en iyi olanın ideası. Bütün varlık ve oluşun en yüksek ilkesidir. Bu niteliğiyle o her şeyin üstündedir. İdeaların sıra düzeni de ancak diyalektik bir inceleme ile kavranabilir. Matematik bu inceleme için bir hazırlanmadır. Matematik varsayımlardan, hipotez, kalkıp sonuçlara doğru aşağıya iner. Bu arada duyularla algılanabileni salt düşüncenin yansısı olarak kullanır. Diyalektik incelemede ise matematiğin tersine olarak doğru bilgiye ulaştıracak bir köprü olan varsayımları çıkış noktası olarak aldıktan sonra bunlardan yukarıya doğru ilkeye, arke doğrusu yükselir. Sonra buradan salt düşünce içine bir duyum karıştırılmamış düşünce yolu ile kavramları ayırt ederek yeniden aşağıya iner. Politia Phaidon. Burada Platon'un bilgisi öğretisinde matematiğe verdiği yeri görüyoruz. Matematikte oluş içinde olanın değil, kalanın bilgisidir. Ama onun objelerinde özellikle geometrik şekillerde duysal bir şey de var. Matematiğin objelerini idealardan ayıran da budur. Buna göre matematiğin objeleri idealar ile duysal cisimler arasında yer alan bir ara halka gibidir. Bunlar da idealar gibi öncesiz sonrasızdırlar, meydana gelmemişlerdir, yok olmazlar. Bunun için de akıl bilgisinin konusudurlar. Ama idealar gibi salt katkısız maddeden arınmış değildirler. Bundan dolayı matematik oluşun genesis bilgisi olan sanı, doksa değil, özün ousia bilgisi olan düşüncesidir. Neosis, ama anlığa, dia noia, bağlı olan bir düşünce, salt özün bilgisi olan epistemeden de bu bakımdan ayrılır. Matematiği Platon, ideal devletinin eğitim sisteminde felsefenin en yüksek bir ön basamağı olarak ama yalnız bu bakımdan ele alıp değerlendirir. Bu yüzden Platon, edebiyat ve musiki öğretiminin matematikle bütünlenmesini ama ileri yaşlarda iyi ideasına ulaştıracak bilgi kolu olan felsefe ile uğraşılmasını ister. Çünkü ancak iyi ideasını kavramış olan kimsenin eylemi doğru, hakka uygun olabilir. Ancak böyle bir kimse bu yeryüzündeki bağlantıları idealar dünyasının örneğine göre düzenleyebilir. Devletin başına geçecekler için tasarlanan bu eğitim bir ayıklamaya da dayanmaktadır. Artık gelişmeye istidadı olmayanlar en yüksek yerlere kadar çıkamayacaklar, bunlar savaşçılar ve memurlar katının çeşitli basamaklarında yer alacaklardır. Bu elemenin sonunda geriye kalacak bir avuç gerçek seçkin ise devletin yüksek yöneticileri, arkon olacaklardır. Bunlar zaman zaman devletin yönetimiyle, zaman zaman da bilimin gelişmesiyle uğraşacaklardır. Yöneticilerle savaşçılar bu iki yukarı zümre büyük bir aile gibidirler. Kendi aileleri, özel mülkleri yoktur. Kadın, çocuk ve malda ortaktırlar. İhtiyaçları da devlet tarafından sağlanır. Devlet Platon'a göre toplum için bir eğitim kurumudur. Bu eğitimin yüksek ereği insanı duysal yaşayıştan duyular üstü bir yaşayışa yükseltmek, bu dünyadaki yaşamada tanrısal yaşamaya hazırlamaktır. İdeal devlette göz önünde bulundurulan tamamıyla ahlaki bir idealdir. Bu devlet insanın bütün hayatını kavrayacaktır. Onun için yalnız bilim ve eğitimi değil, sanat ve dinini de devlet düzenleyecektir. İdeal devlette ancak idealara, özellikle de iyi ideasına yönelmiş olan sanata yer vardır. Burada mitoslar ile devlet dini bir eğitim aracı olarak ele alınacaktır. Platon mitosları ancak ahlaki değerlerin simgeleri diye kabul eder ve ahlaki olmayanları ideal devletine sokmaz. halk ile savaşçılar bunlarla yetineceklerdir. Filozofların dini ise sadece bilim ve erdem olacaktır. Bunlar da filozofları tanrılığa benzetmeyi sağlayacaklardır. İdea öğretisinin baştan beri olmuş bitmiş, hazır bir şema olmadığını, Platon'un karşısına çıkan problemler, güçlükler, yeni durumlar dolayısıyla bu öğretide zaman zaman değişiklikler yaptığını gördük. Nitekim son olarak gözden geçirilen devlet anlayışında ideaların bilgisi, devletin başına da bulunacakların yetiştirilmesinde temeli yapılmıştır. Oysa bundan önceki diyaloglarında simpozyon, faydros, idealar bir coşu konusunda idiler. Şimdi ise bir eğitim idealinin objektif dayanakları olmuşlardır. Devletin başında bulunacak filozofların yetiştirilmesinde ana bilgi kolu diyalektiktir. Diyalektik de ideaları ve bunların birbirleriyle ilgilerini görüp kavrayan düşünme işlerinin bütünüdür. Şimdi burada da bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunun başlıcaları bunları çözme denemeleri, bu yüzden de idea öğretisinin geçirdiği gelişmeyi ana çizgileriyle görmeye çalışalım. Bu sorunlardan ilki hangi kavramlar idea sayılacaktır? İdea öğretisinin ilk taslağına simpozyon, faydon, faydros diyaloglarında ahlaki motifler şekil kazandırmışlardı. Onun için burada başlıca ahlak idealarını, bunların yanı sıra da estetik ideaları bulmuşlardır. İyinin kendisi, güzelin kendisi ve benzeri ideaları, ama Platon'da idealar hipotaslaştırılmış, yani başlı başına birer varlık haline getirilmiş, Sokrates'in cins kavramlarıdır. Algılanan nesnelerin ortak yönlerinden çıkarılmış adlandırmalar olan cins kavramları ise pek çoktur. Böyle olunca da ne kadar cins kavramı varsa o kadar da idea olacaktır. Gerçekten de Platon şimdi idea öğretisinde her şey için bir idea kabul eder. Düşünülenler, nesneler, orantılar, doğal ve yapma şeyler için, iyi için olduğu gibi kötü için de, yüksek için olduğu gibi alçak için de, güzel için olduğu gibi çirkin için de bir idea var. İdea öğretisini işleyen ilk diyaloglarda idealar dünyası ahlaki estetik nitelikteydi. Nitekim güzelin kendisi yanında çirkinin kendisi, çirkinin ideası diye bir şey yoktu. Bu ilk dönemde idealar dünyası içindekiler bakımından tamamıyla yüksek değerli bir dünyadır. Ancak doğa sorunu ile karşılaşınca Platon, oluş içinde bulunan duyu dünyasının, doğanın temel formlarını aramış, bu temelleri yine duyular üstü dünyada, yani idealar dünyasında bulmuştur. Bu yüzden de idealların başlangıçtaki kadrosunu genişletmek zorunda kalmıştır. Bu çerçevede ortaya çıkan ikinci problem de duysal nesnelerin idealarına olan ilgileridir. Duyular, dünyadaki nesneler nasıl oluyor da duyular üstü bir dünya ile buradaki idea denilen gerçek varlıklarla ontos on bir bağlantı kurabiliyorlar? Bu bağlantıyı Platon önce pay alma, katılma, metekis ya da bulunma, paraoissa kavramlarıyla açıklamıştı. Nesneler bakımından görüldükte bu bağlantı bir pay alma, bir katılmadır. İdea birliği olan kendi kendisiyle hep aynı kalan şeydir. Buna karşılık meydana gelen, boyuna değişik yok olan nesneler idealardan ancak pay alırlar. Bu ancak ideaya, bu gerçek varlığa katılmaları, bundan pay almaları yüzünden belli bir şey olurlar. İdealar bakımından görüldükte ise bağlantı bir bulunmadır. İdea tek nesneye girer. Onda bulunmasıyla nesneye varlığını, niteliklerini, ölçü ve orantılarını kazandırır. Buna göre duyusal nesnelerdeki değişiklikler ideaların gelip gitmesinden ileri gelir. Bu gelip gitmesinde idea tek nesnede bazen bulunur, bazen de onu bırakır. Bağlantı sorununda başlangıçta durum buydu. Şimdi doğa sorunu ile karşılaşıp da idea öğretisinde değişiklik yapınca Platon bu görüşünü de bırakmıştır. İdealar artık nesnelerin ilk örnekleridir. Pradeikmata, nous, evrensel akıl ya da Tanrı bu ilk örneklere bakarak yeryüzündeki nesneleri yaratmıştır. Şimdi pay alma ya da bulunma yerine yansılama, mimesis geçmiştir. İdealar ilk örneklerdir. Paradigmata Yeryüzündeki oluş içinde bulunan nesneler, duyusal varlıklarda bunların yansıları, kopyaları, resimleridir. Eidola, ikones. Cisimler dünyanın gerçeklik derecesini, idealar dünyasındakinden daha azdır. Çünkü biri asıl, öteki de bunun kopyasıdır. Platon doğa felsefesi ile ilgili ilk düşüncelerini Faydon diyaloğunda geliştirmişti. Ama burada asıl konusu ruhun ölmezliğiydi. Doğa sorununa dolayısıyla dokunmuştu. Oysa Timos diyaloğunda bu problemi doğrudan doğruya ve bir bütün olarak ele alır. Bu arada ahlaki siyasi düşüncelerini de değerlendirerek bir dünya görüşüne, dünya üzerinde toplu bir bakışa varmaya çalışır. Ancak doğa bilgisi Platon için diyalektik gibi kesin bir bilgi değildir. Gerçi idealar bunların içinde de özellikle iyi ideası duyulur. Dünyanın nedenidir. Ama duyularla kavranılan dünya yine de oluşun, genesis ve bozuluşun alanıdır. Bunun içinde hiçbir zaman diyalektik bilgisinin öncesiz sonrasız olan ve hep kendi kendilerine eşit kalan idealara yönelmiş bu gerçek bilginin konusu olamaz. İşte doğa sorunu da bu anlayışla ele alan Platon, Timaios'un dağ başlarında açık olarak meydana gelen ve yok olan nesneler için gerçek bilgi episteme olamaz. Bunlar için ancak bir inanç, bir kanı, inanabilecek bir görüş pistis olabilir diyor. Dolayısıyla ancak olasılık niteliğini taşıyan doğa bilimi, gerçek varlığı kesin olarak kavrayan idea öğretisinden, bilgi değeri bakımından çok aşağıdadır. Doğa oluş halinde bir dünya olduğu için öncesiz değildir, meydana gelmiştir. Ona demiorgos biçim kazandırmıştı. Demiorgos bir ereğe göre oluşturan, etkileyen bir güçtür. O iyidir, iyiliğinden dünyayı yaratmıştır. İdealara, bu salt kılıklara bakarak bunları örnek alarak dünyayı oluşturmuştur. Onun için dünya en etkin, en iyi, en güzel dünyadır. Ve tanrısal aklın, nous, iyinin kendisinin ürünü olarak biricik bir dünyadır. Bu anlayışta demiurgos, iyi iddiası ile aynı şey olmaktadır. Platon'un daha politia, devlet diyaloğunda bütün gerçek varlıkların ousia, en üstüne yükseltilmiş olduğu için iyi iddiası, tanrı, nous, hem idealların hem de duyular dünyasının yaratıcısıdır. Timaios'un sonunda Platon tek bir dünyanın olduğunu, bunun da yetkin bir dünya olduğunu ayrıca belirtir. İyi ideası demiorgos kendisini biçimlendirdiği için dünya eksiksizdir, yetkindir. Birçok dünyaların değil de tek bir dünyanın olduğu düşüncesi de adı anılmamakla birlikte Demokritos'a karşı bir polemiktir. Çünkü Demokritos'a göre başlangıçtaki kaos içinden şurada burada bir takım çevrinti hareketleri doğmuş, bunların her birinden de ayrı dünyalar meydana gelmiştir. Oysa Platon'a göre düzenleyici tanrı Demiorgos ancak tek bir yetkin dünya yaratmıştır. Duyular dünyanın nedeni idealardır ama bu dünyanın idealara tas tamam uygun değildir. Ancak olabildiği kadar uygundur. Bu da duyu dünyasının başka bir ilkeye dayanması yüzündendir. Bu ilkeye de uzay, topostur. Tanrı duyu dünyasını uzayın içinde oluşturmuştur. Uzay ne düşünce ne de duyularla bilinebilir. Dolayısıyla ne bir kavram ne de bir algıdır. Ne bir idea ne de bir duyu nesnesidir. Uzay olmasaydı gerçek varlık ontos on görünemezdi. Çünkü idealar duyu nesneleri olarak kopya edilemezdi. Duyu nesneleri bu anlayışta varlık ile yokluk arasında orta yerde bulunan şeyler oluyor. Uzay, dünya sürecinin içinde geçtiği bütün cisimsel formlara bürünen her nesneye yatak olan şeydir. Nous'un bu asıl nedeninin yanında uzay ikinci nedendir. Uzay, Tanrı'nın bir ereğe göre çalışmasını bozmaz ama ona belli sınırlar koyar. Bu yüzden evrenin oluşmasında onun da payı vardır. Platon, atomcuların boş uzayını kabul etmez. Onda uzay, Demiorgos'un hazır bulup oluşturduğu şekilsiz bir ilk maddedir. Evren, kozmos yetkin olunca aklı ve ruhu da olacaktır. Demiorgos kosmosu yaratırken ilk olarak ruhunu oluşturmuştur. Bu ruh hem evreni hareket ettiren ilkedir hem de onun egemenidir. hem onun içindedir hem de onu çevreler. Bütün sayılar ve ölçü oranları onun içindedir. Evrenin matematik biçiminin kendisidir o. Demiurgos evreni uyumlu oranlara bölmüştür. Sayı, uyum, oran ve benzeri kavramlarının belirlediği bu görüşte Fisagoras şöhretinin etkileri açık olarak görülmektedir. Burada büyük değeri olan ana düşünce evrenin matematik bir düzeni olduğu düşüncesidir. Hayatının son yıllarında Platon'un yine ahlak sorunlarına, onun için hep başlıca bir kaygı olmuş olan bu alana döndüğünü görüyoruz. Filebos adlı diyaloğunda yine yaşamanın ereği nedir? En yüksek değer nedir? Sorununu ele alır. Eskiden buna Platon, ruhun yetkinliği kendi kendisine yetmesi, ereği kendi içinde aramasıdır diye cevap vermişti. Faydon. Şimdi sözü geçen diyalogda bu asketik tutumdan dünyaya sırtını çevirmek, dünyadan elini eteğini çekmekten oldukça uzaklaşır. Bu arada ahlaklı bir yaşayışın ancak insanı mutlu yapabileceği düşüncesine bağlı kalır. Esas da gerçek mutluluğu yine ruhun en yüksek olgunluğunda bulur. Çünkü ancak bu yetkinlik sayesinde ruh idealardan pay alabilir. Bundan dolayı yararcı ahlakın gerçek mutluluğa ulaştırılamayacağına yine inanır. Ama şimdi ruha gerçek, değerli sevinçler sağlayan haz çeşitlerine de değer vermektedir. Gerçi duysal hazzı erek, bilme ile yine şiddetle savaşır. Ama hazzı büsbütün ortadan kaldırmak isteminin de insanın özüne aykırı olduğunu artık kabul eder. Duyu hazlarının hepsi değersiz değildir. Temiz, acı vermeyen hazlar da vardır. Anlayışındaki bu değişiklik yüzünden Platon, gerçek mutluluğu ancak bilgili olmada bulmak isteyen görüşle de savaşır. Doğrusu bilgiyle hazzı birleştirebilmiş olan bir yaşayıştır. En son eseri olan Nomoi'de Yasalar, Platon devlet problemini yeniden ele alır. Filebos'ta olguları göz önünde bulunduran, buna göre ayarlanmış gerçekçi bir ahlak anlayışı dile gelmişti. Bundan önceki devlet öğretisinin ana yapıtı Politia ile karşılaştırılırsa Nomoi'deki tutumun da oldukça realist olduğu görülür. Uzun bir hayatın görgüleri Platon'a çok şeyler öğretmiştir. Bunların arasında Siracusa Sarayı'ndaki başarısız kalmış reform denemelerinin de belki büyük bir yeri var. Bu dünyada aklın ve iyinin gücüne, bunların egemen olacağına Platon artık eskisi kadar inanmıyor. Haz ilacının insan için daha zorlu güdeler zemberekler olduğunu anlamıştır. Artık insanların mutluluğunu sağlamak için eskiden düşündüklerinden başka araçlar gerektiğine inanmaktadır. Bu döneminde Fisagorasçı felsefenin etkisi büsbütün artmıştır. Bu felsefenin dini karakteri kendini büsbütün belli etmeye başlamıştır. Dünyanın gerçek sahibi Tanrı'dır. Tanrı'nın bu dünyayı olgunluğa götüren bir planı vardır. İnsan Tanrı'ya inanmasıyla erdemli olmak için bir dayanak elde etmiş olur. Politia ile ölçülürse pek realist olan Nomoi'deki yeniliklerin Platon'un düşünüşündeki bu değişikliklerle sıkı bir ilgisi vardır.